Z Kuşağı Kullanma Kılavuzu'nun yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Bugün Belen bizimle. Belen hoş geldin.
Hoş bulduk Doğa. Nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
İyiyim ben de. Çok teşekkürler.
Çok heyecanlıyım seni konuk aldığım
Ben
için.
de çok heyecanlıyım konuk olduğum için.
O zaman hemen sen kendini tanıtmakla başlayabiliriz.
Tabii ki. İsmim Belen Bakar. 22 yaşındayım. Özel Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bu yaz mezun oldum. Yaklaşık mezun oldu herhalde. 3 ay oluyor diye düşünüyorum ya da 4 ay oluyor diye düşünüyorum. Bir girişimciyim. Girişimciliğe erken yaşta atıldım. Üniversitenin ikinci sınıfında atıldım. Üçüncü sınıfında tekrar bir girişim kurdum. Dördüncü sınıfta tekrar bir girişim kurdum derken herkes der ya böyle insanın üçüncü girişiminde asıl başarıyı yakalıyor. Ne kadar büyük bir başarı yakaladığım hani hala tartışılır. Çalışıyorum üzerinde. Ama gayet şu an işlerini yoluna koyduğumuz güzel bir dijital pazarlama ajansım var. İsmi Marsi Dijital. Marsi de bir içerik üretim ajansı. Markalar için B2B çalışarak İçerik üretim, dijital pazarlama alanında içerik üretim yapıyoruz. Ve farklı alanlarda 360 derece dijital pazarlama hizmetleri sunuyoruz. Başka kendimi nasıl tanıtabilirim? Şu an için böyle sanırım. Spor yapmayı çok seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Hobilerim de bunlar.
Aslında sen de tam bir Z kuşağı çocuğusun diyebiliriz burada.
Evet, şeyi unuttum. İçerik ürettiğimi söylemeyi hep unutuyorum. Girişimcilik alanında da gençlere biraz ilham olmak için ya sen de bunu yapabilirsin. Bak kolay bir şey. Bu yollardan geçmen gerekiyor diyerekten bir içerik üretim projesi olan Belen LOL'e başladım aslında. Belen LOL nedir? Belen LOL benim sosyal medyadaki mahlasım, kullanıcı adım. Bu şekilde de TikTok'ta, Instagram'da, YouTube'da ve Spotify'da podcast olarak içerikler üretiyorum girişimcilik alanında ve kariyer alanında.
Evet, zaten ben senin TikTok'taki içeriklerine tanıdım. Sonra YouTube'a gittim. Sonra Spotify'a gittim. Böyle seni tanıdık diyebilirim.
Geçen akşam bir toplantıdaydık ve şey diyorlar yani Instagram açıyoruz Belen, TikTok açıyoruz Belen, YouTube açıyoruz Belen falan. Her yerden bir şekilde ben de kendimin 360 derece pazarlamasını yapıyorum sonuç
Çok
olarak.
iyi de yapabiliyorsun bunu bu arada.
Ederim.
O zaman şimdi sen kendi markaların isimlerini söyledin. Ben bu markaların isimlerinin nereden geldiğini çok merak ettim ilk
Tabii.
düşündüğümde.
Kampi söylemedim. Kampi de kamp alanı, kamp alanlarının rezervasyon uygulaması. Online kamp alanı Booking'i gibi düşünebilirsiniz. Booking'in, otel Booking'inin kamp Booking'i versiyonu. Kampi zaten işte kamptan geliyor. Ve tatlı da bir iye şeyi var, harfi var sonunda. Onu seviyoruz biz. Yumuşatıyor böyle. Güzel de bir isim. Marsi de marketing ve serious kelimelerin birleşiminden geliyor. Daha ikinci sınıftayken dinlediğim bir içerik üreticisi, girişimciden şöyle bir tavsiye duydum. Yani marka adınızı bulmak ileride çok zor olacak. En çok belki marka adınıza düşüneceksiniz. Şimdiden hani böyle farklı alanlarda marka isimleri bulun kendinize. Ben de marketingi çok seviyorum. Dijital pazarlama ikinci sınıftayken. Ben belki bir gün dijital pazarlama ajansı açarım diye bu ismi bulmuştum. Ve domainini almıştım. Nasıl bir şeyse.
Gerçekten nasıl bir ileri görüş
Öngörü.
seviyesiyse.
Aynen öyle. Marketing ve serious kelimelerinin birleşimi. Aslında Marseri oluyor, Marseri oluyor ama Marseri'nin söylenmesi biraz böyle sert diye Marsi buldum. Sonra işte zaten Kempi ile Marsi çok benzeyen isimler. Ama seviyorum herhalde ismi yumuşatmayı diye
Evet,
düşünüyorum.
bence senin tatlılığına da uyumlu olmuş ikisinin.
Teşekkür ederim.
Yumuşatmışsın. O zaman şimdi sen iyi bir girişimcisin aslında. Z kuşağına baktığımızda çok da girişimci görmüyoruz Z kuşağında. Peki sen girişimci olmadan önce nasıl deneyimler kazandın? Ben çok merak ediyorum. Şimdi
Tabii ki.
nasıl bu seviyeye geldin de nasıl kendi girişimini kurmaya karar verdin? Deneyimlerini merak ediyorum.
Aslında şimdi şeyden bahsedeyim. İyi bir girişimcinin çok teşekkür ederim öncelikle. Ama şey böyle hani bunun iyisi kötüsü çok böyle olmamakla birlikte. Çünkü hani fail eden girişimci de aslında iyidir bir sürü şey öğrenmiştir. Çünkü benim de çok fail'larım oldu. İyi girişimci de iyi girişimci yalnız. İşleri iyi giden kişi de iyi girişimci denir vesaire gibi bir durum var ama hani çok da iyi kötü kalıplarına sığmadan kendi işlerini yolunda götüren bir genç girişimci diye böyle şey yapmak istiyorum kendime öyle söyleyeyim. Nasıl deneyimlerde bulundum? Üniversitenin ikinci sınıfında Borusan Lojistik'te çalıştım. Sonra kendi girişimimi kurdum. Borusan Lojistik'te pazarlama, dijital pazarlama alanında çalıştım yine. Sonra Insider biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Unicorn oldular artık. Insider benim böyle çok uzun zamandır üniversitenin başından beri girmek istediğim bir şirket. Ya yani ben yazılım alanında bir girişimci olmak istiyorsam Insider'da mutlaka çalışmalıyım. Yani Türkiye'de bu yazılım alanındaki girişimlerin en ilerinden birinde çalışmalıyım diye düşünüyordum. Çok da uzun süre Insider'da staja başvurdum. Birinci sınıfta, ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta hepsinde. En sonunda bir şekilde kabul edildim. Insider'da da gerçekten global bir pazarlama organizasyonu, global bir dijital pazarlama organizasyonu nasıl yönetildiğini, bir ekip liderliğinin nasıl olması gerektiğinin, işte bir yazılım pazarlamasının, B2B pazarlama yapan bir şirketin pazarlamasının nasıl yürütülmesi gerektiğini, aslında içerik üretimiyle bu mümkün. İçerik üretiminin ne olduğunu da öğrendim diyebilirim. Marsi'yi kurarken de hem bana çok büyük bir özgüven hem de çok büyük bir bilgi birikimi kattı. Boş özgüven kesinlikle değil, bunu bilgi birikimiyle birlikte sağladım. O nedenle aynı zamanda çok da büyük bir network kattı. Ve birbirinden güzel girişimciler tanıdım Insider sayesinde.
O zaman staj bir girişimcinin en büyük şeyi diyebilir miyiz? En büyük gücü diyebilir miyiz?
Bir yerde çalışmak evet kesinlikle çok büyük güç ama staj değil. Bunu ben böyle deneyimden, deneyim bence güzel bir güç gerçekten. Bu bir staj olabilir, bir iş görüşmesi olabilir, bir iş olabilir, bir yerde çalışmak olabilir. Daha önce kurup batırdığı bir girişim olabilir. Bunların hepsi farklı deneyimlerdir ve bence herkesin yolu da birbirinden çok farklı. Yani benim çok başarılı girişimci olan arkadaşlarım ama hiçbir yerde çalışmamış. Kendi girişiminde tüm deneyimi elde etmiş. Kendi daha önce batırdığı girişiminde tüm deneyimi elde etmiş arkadaşlarım var. İşte staj üzerinden belki 20 yıl geçmiş olmasına rağmen 20 yıl kurumsalda çalışmış da sonra kendi girişimini kurmuş arkadaşlarım var. Yani aslında deneyim güzel bir silah diyebilirim bir girişimcinin elinde.
O zaman ben şimdi senin okuduğun bölümü biliyorum ama sen bize bir hatırlatabilirsin.
Evet, endüstri mühendisliğinden mezun oldum.
İşte soru burada geliyor. Neden girişimcilik dünyasında var olmayı tercih ettin? Kendi bölümünün aksine diye bir soru sormak istiyorum. Çünkü bu birazcık da riskli bir şey olabilir. Yani mesela etrafın, ailen nasıl destekledi burada seni?
Annem hala der ki kendi işini yap. Öyle bir durum var bizde yani. Şimdi şöyle, ben olaya şu şekilde bakıyorum. Lisede ben girişimci olmak istediğimi karar verdim. Aslında girişimcilikle lisede tanıştım diyebilirim. Ama böyle bir şey varmış. İnsanlar problemler görüyor, çözüyor falan. Müthiş bir şey bence bu. Çünkü ben de bir caddeye çıktığımda, bir sokağa çıktığımda bir problem görüp aslında bu böyle böyle çözülebilir falan diye çözüm yolları üreten bir çocuktum. Gençtim. Sonra endüstri mühendisliğinin de aslında böyle bir meslek olduğuna karar verdim. Yani lisedeki aslında çoğu kişinin aklına endüstri mühendisliği o dönem çok gelmiyordu. Çok bilinen bir meslek değildi kesinlikle. Annem yönlendirdi burada beni. Ya endüstri mühendisliği sana çok uygun, bak böyle böyle bir meslek. Ben de çok sevdim. Sonra her gün endüstri mühendisliğini kazanmak için çalıştım lisede de. Ya burada problemler görüp onları çözmek çok kilit bir nokta. Çünkü bunu hem endüstri mühendisi yapıyor hem girişimci yapıyor. Girişimci çevresinde gördüğü problemi probleme bir çözüm yöntemi bulur ve bunu ticarileştirir. Ve bu şekilde girişimini kurar, girişimini yürütür. Endüstri mühendisi aynı şekilde bir fabrikada, çalıştığı yerde, şirkette ya da bir devlet dairesinde bilmiyorum. Bir sorun görür. O sorunu çözer. Üretim olabilir, tedarik zinciri olabilir, pazarlama olabilir, satış olabilir, insan kaynakları olabilir. Her alanda bunu yapar ve her sektörde bunu yapar. Aslında ikisinin de ortak noktası problem görüp çözmek. Biri ticarileştiriyor, biri projelendiriyor aslında. Burada da ben ikisinden de yararlanabileceğim. Yani girişimci olma yolculuğunda endüstri mühendisliği mühendisi olmanın bana çok şey katacağını düşünerek endüstri mühendisliğini seçtim. Hayalim de şeydi, ya işte girerim, 4 yıl okurum, güzel yerlerde staj yaparım. 2 yıl kurumsalda çalışmaya devam ederim. Kurumsalda böyle yükselirim belki. 5-10 yıl o da olabilir. Sonra da işte kendi girişim fikrimi bulurum, kurarım falan. Böyle bir şeyim vardı kafamda. Ama çok erken yaşta tanıştım şeyle, girişimcilikle. Birden ikinci sınıfta bu yolculuğun içinde buldum kendimi ve çok da sevdim. Dedim ki ben herhalde başka yerde yapamam. Bu şekilde oldu benim yolculuğum. Aslında çok ayrı işler yapmıyoruz. Ama mesela endüstri mühendisinin çalıştığı alanlar genellikle üretim, danışmanlık, tedarik zinciri gibi yerler. Benim biraz daha dijital pazarlama ya kaydı. Zaten çoğu girişimciyi böyle görürseniz çoğu da böyle endüstri mühendisliği de mezunudur. Öyle de bir durum var. O yüzden bölüm bize çok şey katıyor aslında. Yani bir şeyleri görmek, sorunları görmek, onları çözmek, çözüm bulmak, bunu ticarileştirmek açısından da bize çok şey katıyor diye düşünüyorum.
O zaman sen iyi ki okudum diyenlerdensin. Yani vakit kaybettim gibi düşünmüyorsun aslında.
Yok, hayır, kesinlikle vakit kaybettim diye düşünmüyorum. Çünkü şöyle de bir durum var. Bir bölüm okuduğunuz zaman aslında hem girişiminizin kurucusu hem de girişiminizin çalışanı olabilirsiniz. Ben mesela çok büyük avantajını yaşadım bunun. Hem evet girişimin kurucusu, belki yöneticisi, organizasyonlardan sorumlu kişi. Aynı zamanda girişimin de endüstri mühendisiyim. Yani çok uzun bir zaman iş gücünü kendi kendime sağlayabildim. Öyle söyleyeyim.
Evet, büyük bir avantaj sağladı bu sana.
Kesinlikle öyle.
O zaman şimdi sen konuşurken aklıma yeni bir merak ettiğim bir şey daha geldi. Küçükken ne olmak istiyordun sen? Tam lisede girişimciliğe dönüşmüş ama girişimcilikten önce ne vardı mesela?
Balerin, resim öğretmeni, müzik öğretmeni.
Orada da bir sanatçı belen var yani.
Evet, şey diyormuşum. Ben hep girişimci olmak istiyordum 5 yaşında falan.
Doğdum, o gün karar verdim girişimci.
Aynen. Bir sürü şey olmak istiyordum aslında ama en önde gelenler kesinlikle balerin, müzik öğretmeni ve resim öğretmeniydi. Müzik öğretmeni hiç de bu arada şeyim yoktur, yani yeteneğim de yoktur. Niye olmak
Ben de onu
istesem
soracaktım. Acaba bir
bilmiyorum.
enstrüman mı çalıyorsun diye.
Piyano çalıyorum. Lisede ve ilkokulda çok çaldım. Üniversitede çok devam edemedim. Resime çok büyük bir, sanata çok büyük bir ilgim var. Hem işte sanatın komple tüm dallarını hem de kendim bir şeyler üretmeye ilgim var. Şimdi bitsin podcast yayını sana böyle yaptığım eserlerden birkaçını gösteririm.
Aa,
Eser.
çok güzel olur.
İddialıyım. Eser demem peki.
Ben göreceğim bunu.
Aynen. Bir de ben şeyden kaynaklanıyor yani. Küçükken gördüğün insanları idealize ediyorsun. İster istemez
Kesinlikle,
idealize
kesinlikle.
ediyorsun. Ben böyle resim öğretmenimi şeyimi çok severdim. Resim öğretmenimi çok severdim. Ondan büyük ihtimalle.
Çok büyük bir ilham kaynağı olmuş aslında sana da.
Kesinlikle.
O zaman ilham demişken,
Nasıl
ilham
bağladın?
aldığınız bir girişimci, bir kitap olur, bir YouTube videosu olabilir mesela, bir konuşmacı olabilir. Ne düşünüyorsun bu konuda?
Ya bence çok klişe olacak ama ben böyle Naval Ravikant'ı gerçekten çok severek de takip ediyorum. Çok uzun yıllardır da severek takip ettim. Ürettiği içerikleri de hala çok severek tüketiyorum, öyle söyleyeyim. Naval Ravikant gerçekten hani bizim sektörde bir şeydir, idoldür yani. Hani onu seven de tabii ki çok ama sevmeyeni de aynı zamanda bir o kadar var. Bilmeyenler için bir yatırım ağının kurucusu ve içerik üreten bir kişi Naval Ravikant bu alanda. Onu sayabilirim.
O sana öyle ışık veren, ışığı
Aynen
seni
öyle.
aydınlatan birisi aslında.
Tekrar tekrar ürettiği içerikleri tüketmeyi seviyorum ya. Hani biliyor olman fark etmez. Çünkü 2 ay önce dinlediğim bir şey, ben de bu şu an dinlesem tekrar başka bir ışık yakabilir. Birbirinden çok
Tabii
farklı
ki.
bir
O
ışık yakabilir.
çok çok fark ediyor.
Aynen öyle. Ya da işte onun söylediği bir sözde kendimde harekete geçirici bir güç bulabilirim. Bu benim çok hoşuma gidiyor.
O zaman şimdi başarılı bir içerik üreticisinden bahsediyorken senin hiç başarısızlık hikayen oldu mu? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü başarılı insanlara pek sorulmayan bir soru.
Evet.
Ben de seni
Başarısızlık
böyle sorup
hikayesi.
bir hatırlatmak istedim. Bakalım var mıymış?
İlk girişimim kesinlikle bir başarısızlık hikayesi. Neden? Çünkü girişimciliğin ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl girişim kuracağım, nasıl bir şey ticariyle iyileştireceğimi bilmiyorum. Çok büyük bir başarısızlık hikayesi bence. İyi ki de yapmışım.
Çok merak ettim.
İlk girişimim Lost and Found. Bir kariyer sitesi aslında. Kariyerinde farklı departmanlarda, farklı sektörlerde ilerlemek isteyen gençlerin eğitimler bulabileceği bir site. Çok güzel bir fikir bence. Hala
Fikir
çok
çok
güzel.
güzel aynen. Nerede sıkıntı çıktı?
Nerede sıkıntı çıktı? Ya bu bir kere iş planın ne, senin iş modelin ne, gelir kaynakların ne, nasıl bir pazarlama planın ne? Bunun hepsi eksik. Yani
Planlamada bir
bulduk,
sıkıntı
olduk.
çıktı.
Aynen, fikir var.
Nasıl
Fikir hayatta.
yapacağız?
Nasıl yaptığımızı da geçtim. Yaptık bu arada, siteyi kurduk, eğitimleri çektik. Orası tamam. Para kazanma kısmında çok büyük sıkıntı yaşıyorsun. Yani satış yapamıyorsun, bu bir. İkincisi, bir business planın yok yani. Hangi dönemlerde ne aksiyonlar alacağın vesaire, hiçbiri belli değil. Bunun da çok büyük bir şeyden aslında kaynaklandığını düşünüyorum. Sadece başla öğütleri var ya hani, işte sadece başla. Fikir varsa sadece başla. Bundan kaynaklı. Bence şey biraz acemilik yani, ilk girişimciliğin acemiliği
Bu çok
aslında.
normal ve kim bilir o sana ne kattı yani o şey.
Aynen öyle. O bana ne kattı? Bir, nasıl girişim kuracağımı, hangi basamaklardan geçmem gerektiğini, bir girişim kurmadan önce neleri kafamda ya da yazılı olarak netleştirmem gerektiğini öğretti. Bunu da bir sürü genç yaşayabilir diye. Çünkü sonuçta şu an sosyal medyada bize çok büyük pompalanan işte, girişimci ol, kendi işinin patronu ol, para kazan, okulu bırak,
İdeal olan.
istifayı bas falan gibi böyle motivasyon pompalanıyor, tamam mı? Ve bu motivasyon arkasında güçlü bir şey bulundurmadığı, plan bulundurmadığı sürece bomboş. İnsanların belki hayatlarının kararmasına sebep olacak,
Tabii
kaymasına
canım,
sebep
çok
olacak.
paralar kaybedebilirsin sen bu yolda.
Kesinlikle öyle. Bu şey sayesinde, motivasyonlar sayesinde de aslında gerçekten benim gibi insanların nasıl girişim kuracağını bilmediklerini, adım adım hangi aşamalardan geçeceklerini bilmediğimi fark ettim. Bilmediğini fark ettim. Dedim ki, ben bunu podcast yapayım. Ve start point ortaya çıktı.
O da çok güzel bir podcast kanalı. Hemen Belen'i oradan da dinleyebilirsiniz.
Teşekkür ederim. Biraz daha genç kitleye hitap eden, hani girişimcilik alanında çok deneyimi olmayan kişilere hitap eden, çok basit kelimelerle, İngilizceleriyle, Türkçeleriyle, çok basit anlamlarla, kavramlarla adım adım girişimciliği, girişim kurmayı anlattığım bir podcast.
Bu arada ben girişimcilikten çok uzak bir insanım. Ama sonra seni dinledikten sonra dedim olabilir mi acaba?
Gerçekten.
Podcastlerle bu arada. Benden de bir fikir çıkar mı acaba falan deyip sonra sen şey diyorsun bir yerde. Böyle etrafınıza bakın ve böyle uzaklara gitmenize gerek yok. Etrafınızdaki bir şeyi çözüp de yeni bir giriş yapabilirsiniz diyor. Ve bana aşırı mantıklı ve aşırı olabilecek gibi geldi.
Çok sevindim.
O yüzden bana da çok büyük bir ilham kaynağı olduğunu diyebiliriz aslında. Peki, o zaman girişim dünyasında kadın olmak sana nasıl hissettiriyor? Çok fazla kadın var mı? Ben çok bilmiyorum gerçekten de bu konuyu. Ne düşünüyorsun?
Gerçekten çok fazla kadın var. Yani nasıl ki erkek varsa kadın da var. Ben herhangi bir olumsuzluğunu hiçbir zaman yaşamadım. Çevrem harika insanlarla dolu ama bunun dezavantajını yaşayan artık günümüz toplumda şey demem mümkün değil. Ben yaşamadım. O yüzden herhangi bu alanda bir sıkıntı yok falan. İşte kadın erkek artık eşit falan gibi bir polyanacılık kesinlikle yapmayacağım. Çünkü bunun aksini yaşayan çok fazla insan var. Bunları görmezden gelemem. Yani gelmem mümkün değil. Bu alanda zaten bu yüzden bu kadar içerik üretmeye çok bağlıyım. Yani bir kadın burada bir şeyler anlatıyor. Girişim kurmayı anlatıyor. İş kurmayı, para kazanmayı anlatıyor. Ve bu bir tabu değil. Normal yani hani... Para kazanan kadınları normalleştirmemiz lazım.
Çok aynen. Ve istihdam yani. Sağlıyorsun yani. Seninle beraber çalışan kaç kişi var?
Aynen öyle. İstihdam sağlıyorsun. Bir şeyler üretiyorsun. Bir hizmet üretiyorsun. Markalara, insanlara bu alanda değer katıyorsun. Bu iki. Kendi işini yapıyorsun. Kendi hayatını idame ettiriyorsun. Bu üç. Ve çevrendeki bunun hayalini kuran ya da bunun hayalini kurmayı aklından bile geçiremeyen insanlara bu alanda ilham olabiliyorsun. Benim için çok büyük şans bu. Yani hep diyorum içerik üretirken bir kişiye bile ilham olabilirsem benim için o günlük misyonum tamamdır.
Bana oldun. Teşekkürler.
Ya ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum açıkçası gerçekten. Girişimcilik dünyasında, profesyonel dünyada her ne kadar bu çok normal olsa da işte kadının üretmesi bir şeyler... içerik üretimi dünyasında bu çok kabul gören bir şey değil. Neden? Her gün nefret yorumları geliyor. Her gün işte babadan zengin. Bu anneden zengin olman mümkün değil bu arada. Babadan zengin.
Kesinlikle.
Babadan zengin. İşte eşin kim, kocan kim falan gibi yorumlar geliyor yani. Mümkün değil. Da kim seni fonluyor gibi bir sürü soru. Ya ben fonluyorum hani.
Kendimi sponsoruyum.
Kendi kendimin sponsoruyum, kendi kendimin yatırımcısıyım. Bundan normal bir şey olabilir mi? Ya da işte bu her ne kadar profesyonel dünyada normal bir şey olsa da, olması gerektiği gibi olsa da maalesef sosyal medyada, toplumun geneli aslında sosyal medyadır ya, demek ki toplumun genelinde bu hala çok normal bir şey değil, bunu görebiliyorum. Ve inadına içerik üretmeye devam ediyorum.
Kesinlikle, destekliyorum ben seni.
Sağ olsun.
Şimdi bugünkü tecrübelerini... En başında sahip olsaydın artık ikinci sınıftan beri bu işi yapıyorsun. Neyi farklı yapardım? Böyle bir tane farklı bir şey yapardım dediğin ne var mesela?
Biraz bir sakin ol derdim kendime. Çünkü çok paniktim. Yani ne yapacağım ben hayatta? Nereye tutunacağım? Hangi işi kovalayacağım? Her işi kovalamalıyım modundaydım böyle. Her işi kovalamalıyım. Belki de her işi şimdi buraya geri dönüp baktığımda bunu demek çok kolay. Ama belki de şu an olduğum yerde her işi kovaladığım için varım.
Doğru. Böyle belki de öyle.
Yani o yüzden çok keşke demeyi sevmiyorum. Hep çünkü kapı buraya çıkıyor. Belki de kendimi geçmişteki yargıladığım halim sayesinde şu an böyleyim. O nedenle herhalde çok böyle şey vermezdim. Yaptığın işi yapmaya devam et şu an çünkü mutlusun. Demek ki yaptığın şey seni mutluluğa getirdi. Ya da işte bu başarılı hayata, bu tatmin dolu hayata getirdi. Yaptığın şeyi de yapmaya devam et derdim.
O zaman artık son soruma geçiyorum.
Ya ne çabuk bitti.
Evet. Peki şimdi sen sosyal medyada içerik üretiyorsun. Bir yandan girişimlerin var, bir yandan ilham oluyorsun insanlara ve bu kadar işe nasıl yetişiyorsun ben çok merak ediyorum. Ve bir yandan bana da vakit ayırdın mesela. Bizim Belen'le buluşmamız bu arada çok şey oldu. Bir buluşamadık, denk getiremedik kendimize.
Ya şey böyle, sana evet vakit ayırabildim mi ama mesela arkadaşlarıma vesaire hiç vakit ayıramıyorum. Öyle de bir durum var. Mutlu değilim bundan. Nasıl vakit ayırıyorum? Tabii bir yerden kısmak gerekiyor. Benim kıstığım yer hep sosyal hayattır. Uzun süre işte bu girişimlerin daha kuruluş aşamasında, büyüme aşamasındayken her şeyden kıstım. Yemek yeme zamanımdan. kendime ayırdığım zamandan, spor aktivitelerimden, kendi kendime kaldığım zamanlardan, dinlenme zamanlarımdan, her şeyimden kıstım.
Çünkü bir yandan okulun da vardı yani.
Okulum da vardı. Evet, kesinlikle okulumun bitmesi şu an hayatımın biraz daha düzene girmesine çok büyük etkendir. Kesinlikle iyi ki hatırlattın. Her şeyden kısmamla birlikte bence biraz şey yapabildim. Düzen kurabildim, düzen oturtabildim. Şu an işte okulun da bitmesiyle daha rahatladım ama ekip yönetimi gerçekten zor. Dakikası dakikasına bir şeylere yapabiliyor olmak, çok zaman kaybetmemek, evden çalışmak bence çok büyük bir etken. Her ne kadar artık evden çalışmıyor olsak da zamanımı bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Gerekirse sosyal aktivitelerimden ödün veriyorum ama kendime ayırdığım zamandan hiç ödün vermiyorum.
Teşekkür ediyorum. O zaman son bir bonus sorum olacak. Bizi yeni girişimler bekliyor mu? Yoksa artık bu kadarını artık ilerletmeye mi yöneliksin?
Marsi'den, ben Marsi'den şimdi Marsi hariç yeni bir girişim düşünmüyorum çok yakın zamanda. Marsi'yi ilerletme, Marsi'yi daha farklı bir çerçeveye taşıma konusunda çalışıyorum diyeyim. Bir spoiler vereyim.
O zaman çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bana vakit ayırdığın, bu bölüme konuk geldiğin için çok teşekkür ediyorum.
Ben
Ben
teşekkür
çok eğlendim. Umarım sen de zevk almışsındır.
ederim. Evet, çok keyifliydi.
O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşçakalın, iyi ki dinlediniz.